Ayrım 25, sayfa 369. Dünyada herkes kendi sorunlarını çözümlemeye çalışır. Bir atasözü vardır: kişi ne yaparsa kendine yapar. Yolculukları epey başarılı geçmiş, açılan kasalardaki paraların bir kısmı onun çekmecesine girmişti. Sözün kısası, kafasını iyi çalıştırmıştı. Çalmıyor, fırsatlardan yararlanmasını biliyordu. İçimizde herkes yararını aramaz mı? Kimi devlet ormanlarından, kimi ekonomik alanlardan, kimi geçici bir zevk için bir aktris uğruna çocuklarından, kimi Gams mobilyaları ya da arabalar uğruna köylülerinden çalar. Eğer dünya hep insanı kötü yola sürükleyen şeylerle doluysa biz ne yapalım? İnsanın aklını kaçırtacak kadar pahalı lokantalar, maskeli balolar, gezintiler, çingenelerle eğlenceler, bunlara karşı koyacak güç, hele herkesin bunu yaptığı, modaya uyduğu bir çağda insanın kendini bunlardan çekmesi, yapabilirsen yap. Çiçikov yine yola çıkmıştı ama yollar bozuktu. Bu arada kentte de yalnız soylular için bir panayır kurulması hazırlıkları yapılıyordu. Bundan önceki panayır, at, sığır, peynir ve bu gibi köylü ürünlerinin satıldığı köy ağaları ve küçük tüccarlar tarafından doldurulan panayırdı. Şimdikinde ise her şey satılırdı. Nijegorod panayırında satılan her şey büyük toptancı tüccarlar tarafından getirilirdi. Rus para keselerinin tüketicileri olan, alın teri ve emekle kazanılan paraları sömürmeye gelen pomatlı Fransız erkeklerine, şapkalı Fransız kadınlarına benzeyen bu sömürücü, Kostanjoglo'nun deyimine göre bu Mısır çekirgeleri yalnız her şeyi alıp götürmüyor, bir de topraktaki deliklere yumurtalarını yerleştiriyordu. Yalnız bu yılki ürünün iyi olmaması pek çok çiftlik sahibi köylerinden çıkarmamıştı. Buna karşılık kötü ürünlere ilişkisi olmayan memurlar üşüşü verdiler. Karıları da öyle. Son zamanlarda insanlara yeni yeni ihtiyaç fikirleri aşılamak amacıyla basılmış kitapları okuyan, bu yeni akıma ayak uydurmak isteğiyle yanıp tutuşan kişilerdi bunlar. Bir Fransız o zamana değin hiçbir taşra il merkezinde duyulmamış düşük fiyatla, hatta yarısını peşin alarak yemek veren bir lokanta açmıştı. Burası yalnız masa müdürlerinin değil, dairede işleri olanlardan bir rüşvet koparma umuduyla gelen küçük memurların da uğradığı bir yer olmuştu. Hatta at, araba gösterişi de alıp yürümüştü. Artık bu gösteriş yarışı herkesin eğlencesi olmuştu. Yolun çamuruna, havanın kötülüğüne rağmen gösteriş yarışına çıkan arabalar buranın önünde bir ileri bir geri gidip geliyordu. Nereden geldiklerini Tanrı bilir bunların. Ama böyle arabalara Petersburg'da bile rastlanmaz. Tüccarlar, kahyalar birbirlerini görür görmez hemen çevik bir hareketle şapkalarını çıkartarak hanımlarını soruyorlardı. Öyle uzun sakallar, tüy başlıklar pek az görülüyordu. Her şeyde Avrupa havası vardı, tıraşlı, çürük dişli. Dükkanların önündeki çocuklar, "Buyurun, buyurun, hele içeri girip bakın bir kez, her şey var. Bayım, buyurun bayım," diye bağırıyorlardı geçenlere. Ama bütün bunlar Avrupalılara özgü yukarıdan bir bakışla bakıyorlardı buralılara. Pek az yerde "burada kumaş satılır" diye tabela vardı. Çiçikov bir dükkan sahibine "burada yaban mersini, renkli benekli kumaş var mı?" diye sordu. Tüccar bir eliyle kasketini çıkarıp ötekiyle dükkanı göstererek "çok güzel kumaşlarımız var, buyurun içeri," dedi. Çiçikov dükkana girdi. Dükkan sahibi hemen tahta perdeyi kaldırarak öte yana geçti. İstediği kumaşı iyice göstermesini isteyerek alıcıya baktı. Kollarını kavuşturdu. Hafifçe öne eğilerek, "nasıl bir kumaş istiyorsunuz?" "Zeytin ya da şişe rengi gibi. Ne bileyim, yaban mersini rengine yakın, benekli. Anlaşılan çok iyi bir cins istiyorsunuz. Başkentte bile pek az bulunur böylesi. Hey, oğlum ver bakalım şu yukarıdakini. 34 numaralıyı." "O değil kardeşim. Sen daha neyin nerede olduğunu bilmiyorsun. Ha, at o topu buraya. İşte kumaş buna derler." Dükkan sahibi daha onun sözünü beklemeden eliyle yoklamasına bile meydan vermeden sanki koklatmak ister gibi kumaşı Çiçikov'un burnuna dayadı. Çiçikov, "İyi ama benim istediğim değil," dedi. Ben gümrüklerde çalıştım. Daha iyi kumaşlardan istiyorum. Daha koyu, cam göbeği yeşili ya da yaban mersini rengine yakın. Anladım. Siz yeni modaya uygun bir renk istiyorsunuz. Tam size göre. Çok güzel bir kumaşım var. Fiyatı yüksek ama değerinin yanında az kalır. Avrupalı tüccar uzandı, top düştü. Kumaşı eski el alışkanlığıyla karşısındakinin yeni kuşaktan olduğunu unutarak ışığa tuttu. Hatta dükkandan dışarı çıkarak ışığa doğru gerdi ve övmeye başladı. Çok güzel bir renk. Alev rengine benziyor. Kumaş beğenildi. Dükkan sahibinin pazarlık yok demesine rağmen fiyatta uyuşuldu. Kumaşı çabucak katladı, Ruslara özgü el çabukluğuyla bir kağıda sardı, ince bir iple bağladı, sımsıkı düğümledi. Makasla ipi kesti ve Çiçikov'un arabasına yerleştirdi. Kasketini çıkararak selam verdi. Kasketini çıkardı ama çıkarmasının asıl nedeni kazançlı bir satış yapmış olmasıydı. Siyah renkli bir kumaş istiyorum diye bir ses duyuldu. Çiçikov, işte hay Allah belasını versin. Hilobu ev bu diye homurdandı kendi kendine. Onun görmemesi için arkasını döndü. Onunla karşılaşıp miras sorununda konuşmak zorunda kalmak istemiyordu. Ama o da onu görmüştü. Ooo Pavel Ivanoviç, doğrusu beni görmezlikten gelmeyeceğinizi sanırdım. Değil mi? O kadar aradım bulamadım sizi. Bir iş hakkında çok önemli söyleyeceklerim var size. Çiçikov elini sıkarak, sayın, sayın dostum dedi. İnanın zamanım olsaydı sizinle konuşmayı çok isterdim. Bunları söylerken içinden şeytanlar görsün yüzünü diye geçiriyordu. Tam bu sırada karşıdan gelen Murazov'u gördü. Vay vay vay, aman tanrım, Avanasi Vasilyevich, nasılsınız? Murazov şapkasını çıkartarak siz nasılsınız dedi. Tüccarla Hilobuyev'de şapkalarını çıkardılar. Belim ağrıyor. Uykuda aramayın. Herhalde hareketsizlikten olacak. Ama Murazov Çiçikov'un sağlığıyla pek ilgilenmemişti. Hilobuyev'e döndü. Semyon Semyonoviç, sizin dükkana girdiğinizi görünce arkanızdan geldim. Sizinle bir konuda konuşmak istiyorum. Bana uğrar mısınız? Hilobuyev onunla çıkarken acele acele, nasıl, ne için görüşeceksiniz diye sordu. Çiçikov, ne konuşacaklar acaba diye düşündü. Tüccar, Avanasi Vasilyevich çok saygıdeğer ve akıllı bir adamdır dedi. İşini biliyor ama kültürü yok. Toptancı ama tüccar değil. Çiçikov elini salladı. Bu sırada arkasından Lenitsin'in sesi işitildi. Pavel Ivanoviç, hep sizi arıyordum. Tüccar hemen saygıyla kasketini çıkardı. Çiçikov, ooo Fedor Fedorovich diye haykırdı. Tanrı aşkına bize gidelim. Sizinle konuşmam gerekli. Çiçikov ona baktı. Yüzü karmakarışık olmuştu adamın. Tüccara parayı ödeyince dükkandan çıktı. Murazov içeri giren Hilobuyev'i görünce, sizi bekliyordum Semyon Semyonoviç dedi. Buyurun odaya geçelim. Konuğunu odasına götürdü. Okuyucularımın çok iyi bildiği, yılda 700 ruble alan bir memurun bile tutamayacağı sadelikte bir odaydı burası. Şimdi siz söyleyin bakalım, durumunuz düzeldi mi? Halanızdan size epey bir şeyler kalmıştır sanırım. Sanki siz bilmiyor musunuz? Afanasi Vasilyevich, durumum düzelip düzelmediğini de bilmiyorum doğrusu. Bana topu topu 50 canla 30 bin ruble para kaldı. Bu da borçlarımın bir kısmını ödememe yetti ancak. Şimdi yine elimde bir şey kalmadı. Asıl önemli olan vasiyetnamede yapılan düzenbazlık. Ah, Afanasi Vasilyevich, ne alçaklık bu. Bakın size anlatayım. Ne kadar şaşıracaksınız bu işe. Bu Çiçikov, şimdi bırakın bunu Semyon Semyonoviç. Bu Çiçikov'u bir yana bırakalım da önce sizin hakkınızda konuşalım. Söyleyin bakalım, sizin bu durumdan kurtulabilmeniz, borçlarınızı verebilmeniz için ne kadar paraya ihtiyacınız var? Çok zor durumdayım. Bu durumdan kurtulabilmem, borçları verebilmem, iyi bir yaşam sürebilmem için en az 100 bin gerekli. Bu da imkansız. Peki bu parayı bulsanız yaşamınızı nasıl düzenlersiniz? Kendime bir daire kiralar, çocuklarımın eğitimiyle uğraşırdım. Kendimi düşündüğüm yok. Benden iş geçti. Artık çalışamam. Hiçbir işe yaramam. Zamanınızı hep boş geçireceksiniz. Ama boş gezenin aklına bir işle uğraşandan çok daha kötü, şeytanca fikirler gelir. Ne yapabilirim ki? Bir işe yaramam artık ben. Uyuşmuşum, belim ağrıyor. İşsiz güçsüz nasıl zaman geçireceksiniz? İnsan dünyada çalışmadan, mevkisi olmadan nasıl yaşar? İnsaf edin. Tanrı'nın tüm yaratıklarını inceleyin. Hepsi kendine göre bir işle uğraşır. Bakın, taş bile bir işe yarar. En akıllı yaratık olan insanın hiçbir işe yaramaması olur mu? Ama ben hep denişsiz olmayacağım ki. Çocuklarımın eğitimiyle uğraşacağım. Hayır Semyon Semyonoviç, hayır. Bu her şeyden güç. Kendini eğitememiş insan nasıl olur da çocuklarını eğitir? Çocukları eğitmek, yetiştirmek için önce onlara örnek olmak gerekir. Siz süreceğiniz boş yaşamla mı onlara örnek olacaksınız? Onlara yalnız aylaklığı, iskambil oynamayı öğreteceksiniz değil mi? Hayır Semyon Semyonoviç, çocukları bana bırakınız. Siz onlara kötü örnek olacaksınız. Şakayı bir yana bırakalım. Aylaklık sizi mahvetmiş. Onlardan uzaklaşmanız gerek. Bir işe bağlanmadan amaçsız nasıl yaşanır? İnsan bir işle uğraşmak zorundadır. Gündelikçi bile işine bağlıdır. Yavan ekmek yer ama işiyle uğraşmasının mutluluğunu duyar. Ah Afanasi Vasilyevich, vallahi kendimi yenmek için çok uğraştım ama yapamadım. Yaşlandım artık. Ne yapabilirim, yoksa bir memurluğa mı gireyim? Artık 45 yaşındayım. Yeni işe başlamış genç memurların yanında bir masa başına mı oturayım? Hem de rüşvet bile alamam. Başkalarının hakkını yemiş olurum. Hem onlar kendi aralarında bir grup kurmuşlar. Hayır, Afanasi Vasilyevich, düşündüm, taşındım, bütün memurlukları inceledim, hiçbirini yapamam. Yalnız eğer düşkünler yurduna girsem, düşkünler yurdu çalışanlar içindir, gençliğinde çalışmış olanlar içindir, gençliğini eğlenceyle geçirenlere tek cevap verilir. Karıncanın Ağustos böceğine dediği gibi, şimdi de oyna biraz. Hem düşkünler yurdunda da çalışılır, whist oynanmaz. Semyon Semyonoviç, hem kendinizi hem de beni aldatıyorsunuz. Murazov bunu söylerken dikkatle onun yüzüne baktı ama zavallı Hilobuyev cevap veremedi. Murazov karşısındakine acıdı. Dinleyin Semyon Semyonoviç, siz dua ediniz, kiliseye gidiniz. Gerçi sabah akşam bunu yaptığınızı biliyorum. Herkesin derin uykuda olduğu sabahın erken saatlerinde kalkarsanız sabah saat 4'te kiliseye gidersiniz. O iş başka Afanasi Vasilyevich. Ben bunu insanlık için değil, Tanrı için yapıyorum. Bu dünyayı bizim için yaratan için ne yapayım? Onun bana yardım edeceğine, en kötü durumumda en yakın dostlarımın beni terk ettiği, teptiği zaman bile beni yalnız bırakmayacağına inancım sonsuzdur. Beni bütün günahlarıma, suçlarıma rağmen yine o kabul eder ve bağışlar. Hilabuyev'in yüzü heyecandan kıpkırmızı olmuş, gözleri yaşarmıştı. Murazov, evet, evet, ona yalnız Tanrı'ya bağlanmak doğru dedi. Ama Tanrı'nın çalışmaya da en az dua kadar önem verdiğini unutma. Bir işle uğraşın ama bunu Tanrı için yapın. İnsanlar için değil. İsterseniz havanda su dövün ama bunu Tanrı için yaptığınızı aklınızdan çıkarmayın. Bundan tek çıkarınız zamanınızı kötü şeylerle, iskambil oynamak, şölenler, eğlenceler ile geçirmemeniz olacaktır. Semyon Semyonoviç, İvan Patapıç'ı tanıyor musunuz? Tanırım ve çok saygı duyarım. Yarım milyonluk iyi bir tüccardı. Her şeyde çıkarını arar, başka şey düşünmezdi. Oğlunu Fransızca okuttu. Kızını da bir generalle evlendirdi. Dükkanında ya da borsada durduğu yoktu. Hangi dostuyla karşılaşsa doğru meyhaneyi boylardı. Bütün gününü orada geçirirdi. Tanrı bir felaket daha verdi. Oğlu, bakın şimdi Benim yanımda kahya olarak çalışıyor. Sıfırdan başladı. Şimdi düzeldi işleri. Yeniden 500 binlik adam olur, ticarete atılsa. Ama diyor ki, ben kahyayım. Kahya olarak ölmek istiyorum. Şimdi sağlık durumum düzeldi. O zaman karnım ağrır. Gelincik hastalığından kurtulamazdım. Hayır, şimdi ağzına çay bile koymuyor. Çorbayla lapadan başka bir şey yemiyor. Hep Tanrı'ya dua ediyor. Öyle ki o kadarını kimse yapamaz. Herkesin yardımına koşuyor. Parasını çarçur edenlere yardım etmekten mutluluk duyuyor. Zavallı Hülebuyev düşüncelere dalmıştı. İhtiyar Murazov onun iki elini tuttu. Semyon Semyonoviç dedi. Sizin için ne kadar üzüldüğümü bir bilseniz. Hep sizi düşünüyorum, bakın dinleyin. Bilirsiniz manastırda hiç kimsenin görmediği. Dünyadan eline ayağına çekmiş bir münzevi var. Öyle de akıllı ki hiç böylesini görmedim. Herkese öğütler veriyor. Onunla konuştum. Çok sevdiğim bir dostum olduğunuzu söyledim ama adınızı vermedim. Çok güç bir durumda olduğunu anlattım. Beni dinledi. Birden sözümü keserek, kendi işinizden önce Tanrı işini yapın. Kilise yaptırılacak ama para yok. Para toplamak gerekiyor dedi. Bunu söyledi ve küt diye kapadı kapıyı. Bunun ne demek olduğunu düşündüm. Öğüt vermek istemiyordu herhalde. Başpapaza uğradım. Daha kapıda beni görür görmez kiliseye yardım toplayıverecek soylu, güvenilir, yardımsever birini tanıyıp tanımadığımı sordu. Hemen aklıma siz geldiniz. Ah Tanrım dedim. Münzevi bunu anlatmak istedi demek. Tam Semyon Semyonoviç'e göre bir iş. Yolculuk onun hastalıklarına iyi gelir. Koltuğunda kitaplar, çiftlik sahibinden köylüye, köylüden kentliye dolaşırken kimin nasıl yaşadığını, kimin neye ihtiyacı olduğunu görür. Dönüşte kentte yaşayanlardan, bütün insanlardan daha çok yer, kent görmüş bir insan olur. Şimdi böyle gezmiş görmüş insanlar çok gereklidir. Bana prenses de böyle söyledi. Hayatı iyi tanıyan, kırtasiyecilik yapmayan, işin aslını bilen bir memura çok para vermeye hazırmış. Hülebuyev ona şaşkın şaşkın bakarak, ''Siz beni utandırıyor ve şaşırtıyorsunuz, Afanasi Vasilyevich'' dedi. ''Bana böyle bir şeyi teklif etmenize inanamıyorum. Bu iş için yorulmak nedir bilmeyen, çalışkan bir adam gerekli. Hemen karımı, çocuklarımı nasıl ve kime bırakabilirim? Karın ve çocukların için üzülme. Onlara ben bakar, çocuklara öğretmen tutarım. Sizin için de omzunuzda torbayla kendinize dileneceğinize Tanrı adına yardım toplamanızın daha iyi olacağı kanısındayım. Size bir araba da veririm. Yoksullara yardım elinizi uzatırsınız. Çok yararlı bir iş yapmış olacaksınız. Kime yardım ederseniz onun buna layık olduğunu bilin. Bu yolculukta insanları tanır, çok şey görürsünüz. Hem sizden vergi toplayan bir memur gibi kaçmayacaktır hiç kimse. Sizin kilise için yardım topladığınızı görünce herkes sizinle candan konuşacak, ilgilenecektir. Bu fikrin çok yerinde olduğunu görüyorum. Bunu başarmayı çok istedim ama sanki bu iş benim gücümün çok üstündeymiş gibi geliyor. Aslında bizim gücümüz neye yeter ki? Bizim gücümüz yetmez eğer Tanrı istemezse. Onun yardımı olmadan biz bir şey yapamayız. Gücümüzü dua ile kazanırız. İnsan haç çıkartarak Tanrım yardım et bana der ve hemen amacına ulaşır. Bu iş için çok düşünmek de gereksiz. Bunun Tanrı'nın buyruğu olduğunu düşünün. Araba hemen hazırlanacaktır. Siz şimdi hemen başpapaza gidip kitabı hayır duasını alın. Sonra çıkarsınız yola. Size söz veriyorum ve Tanrı'nın buyruğunu yerine getireceğime inanıyorum. Tanrım sen bana yardım et. Bunu öyle içten söylemiştik. Gerçekten bu işi başaracak gücü kendinde buluyordu artık. Aklı içinde bulunduğu üzücü durumdan kurtulacağı umuduyla dolup taşmaya başlamıştı. Uzaktan bir ışık belirmişti. Bu arada mahkemelere dilekçe üstüne dilekçe yağıyordu. Hiç kimsenin duymadığı akrabalar çıkmıştı ortaya. Yaşlı kadından kalan sayısız servetin üzerine leşe üşüşen kuşlar gibi üşüşü vermişlerdi. Çiçikov'un sahtekarlığı, son vasiyetnamenin sahte olduğu hakkında ihbarlar, ilk vasiyetnamenin de sahte olduğu ihbarları. Hırsızlık, serveti gizleme delilleri çıkıyordu ortaya. Hatta Çiçikov'un ölü canlar aldığının gümrüklerde çalışırken kaçakçılarla işbirliği yaptığının delilleri bile ortaya çıkmıştı. Her şeyi bulup çıkarıyorlar. Onun eski hikayelerini bile bir bir döküyorlardı ortaya. Bütün bunların nereden, nasıl çıktığını Tanrı bilir. Çiçikov'un düşündüğü, kendinden ve dört duvardan başka kimsenin bilmediği işler için bile deliller bulunmuştu. İşin tuhafı bütün bunlar mahkemeyi alt üst ettiği halde Çiçikov işitmiyordu bunları. Güvendiği bir kanun adamından gelen bir pusula alınca işi öğrenebildi ancak. Pusulada kısaca şunlar yazılıydı: size büyük bir gürültünün kopmak üzere olduğunu bir an önce haber vermek istedim. Yalnız telaşlanmanın hiçbir işe yaramayacağını unutmayın. Önemli olan sakin olmanız. Biz gerekli her şeyi yaparız. Bu kağıt parçası onun yüreğine su serpmişti. Ne zeki bir adam diye mırıldandı kendi kendine. Sanki bu sevinçli durumunu tamamlamak içinmiş gibi terzi de tam bu sırada elbisesini getirdi. Yeni diktirdiği ateş renkli elbisesine bakmak için büyük bir istek duyuyordu. Pantolonu giydi, bacaklarına yapışmıştı. Çok güzel olmuştu doğrusu. Kalça kısmı da gençlerinki gibi oturmuştu. Elbise biraz da olsa sıkıyordu. Kemerini arkadan sıktığı zaman karnı bir davul gibi çıktı. Fırçayı öfkeyle terziye fırlattı ve "Ah bu dala ah, ama bütünüyle fena değil," dedi. Frak pantolondan daha iyi dikilmişti. Hiç kırışıklık yoktu. Etekleri de hafifçe aşağı dökülüyordu. Ama Çiçikov sağ koltuk altının biraz sıktığını görünce terzi gülümsedi ve bunun elbiseyi daha iyi göstermek için bile bile yapıldığını söyledi. Terzi eseriyle övünerek, "Sakin olun, şu işçiliğe bakın," dedi. "Petersburg'dan başka hiçbir yerde böyle elbise dikilmez." Terzi Petersburg'dan gelmişti ama tabelasına Londra ve Paris terzisi diye yazmıştı. Şakadan hoşlanmazdı ve bu iki şehrin adını vermekle öteki tabelalarına Karlsruhe ya da Kopenhag diye yazarak kendilerini öven terzilerin ağızlarını kapamak istiyordu. Çiçikov terzinin parasını seve seve ödedi ve yalnız kalınca duygulu bir artist gibi aynanın karşısında uzun süre kendini seyretti. Gerçekten de eskisinden çok daha iyi görünüyordu. Yanakları daha renklenmiş, çenesi daha çekici olmuş. Beyaz yakaları yanağına bir başka güzellik katmış. Mavi atlas kravatı yakasına bir başka çekicilik eklemiş. Yeni moda göğüslük kıvrımları kravatı daha güzelleştirmiş. Güzel kadife yeleği göğüslüğünü daha güzelleştirmiş. Hele ipek gibi parlayan yeni ateş rengi frağı her şeye yeni bir ton vermişti. Sağa döndü, güzel. Sola döndü, daha güzel. Bir mabeyinci ya da Fransız hayranı, kızdığı zaman bile Rusça kötü sözler, küfürler söylemeyen ama Fransızca bol bol küfür sallayan bir çıt kırıldıma layıktı doğrusu. Başını hafifçe yana eğdi. Aynanın karşısında orta yaşlı bir sosyete kadınıyla konuşuyormuş gibi bir poz takındı. Güzel bir görünüştü doğrusu. Bir ressam olsa hemen resmini çizmek isterdi. Sevinçten havaya zıpladı ve ayaklarını bale yapar gibi birbirine vurdu. Ama bu da konsolun sallanmasına ve bir kolonya şişesinin düşüp kırılmasına sebep oldu. Bunu aldırmadı bile Çiçikov. Şişeyi insan gibi aptal diye azarladı ve kendi kendine "Şimdi önce kime gideyim ilk önce?" diye düşünmeye başladı. Birden kapının önünde mamuzlu, çizme şakırtısına benzeyen bir ses duyuldu. Tek başına tüm orduyu temsil ediyormuş gibi bir yüzle bir jandarma girdi içeri ve Çiçikov'a, "Hemen genel valinin yanına gitmeniz için emir verildi," dedi. Çiçikov dona kalmıştı. Karşısında uzun bıyıklı, at kuyruklu, miğferli, omuzlarında çapraz şeritli, belinde koca bir kılıç bulunan bir dev duruyordu. Çiçikov onun her yanının silahla dolu olduğu zannına kapıldı. Sanki bir silah deposuydu. Önce karşı koymak geciktirmek istedi ama dev gürledi. Hemen gelmeniz gerekiyor. Kapının aralığından dışarıda başka bir devin daha beklediğini gördü. Pencereden baktı. Dışarıda bir araba bekliyordu. Ne yapabilirdi? Alev kırmızısı elbisesiyle arabaya bindi ve zangır zangır titreyerek jandarma ile birlikte genel valiye gitti. Valiliğin kapısında soluk almasına bile fırsat vermediler. Nöbetçi memur, girin, prens sizi bekliyor dedi. Sanki bir sis arkasından bakıyormuş gibi ellerinde paketler taşıyan birçok kişinin sofada gidip geldiğini görerek beni yargılamazlar bile. Doğru Sibirya'ya sürerler diye geçirdi içinden. Yüreği öyle küt küt çarpıyordu ki kıskançlıktan gözleri dönen bir aşık bile bu kadar heyecanlanmazdı. Sonunda uğursuz kapı açıldı. Çantalar, dolaplar, kitaplarla dolu odada öfkeden deliye dönmüş prensi gördü. Çiçkov, felaket, felaket dedi. Parçalayacak beni. Kurdun kuzuyu kaptığı gibi. Prensin dudakları öfkeyle titriyordu. Size acıdım. Kentte kalmanıza göz yumdum. Hem de hapiste olmanız gerektiği halde. Ama siz bundan yararlanarak yeni alçaklıklar düzenlediniz. Hiçbir insan bu kadar yüzsüz olamaz. Çiçkov titreyerek, ne oldu efendimiz? Nasıl yeni alçaklıklar diye sordu. Prens biraz daha yaklaşıp Çiçkov'un gözlerinin içine bakarak. Kadın dedi. Sizin sahte vasiyetnameyi yazıp imzalayan kadın yakalandı ve sizinle yüzleştirilecek. Dünya Çiçkov'un başına yıkılmıştı sanki. Efendimiz, bütün gerçekleri anlatacağım. Suçluyum, evet suçluyum ama öyle suçlu değil. Düşmanlarım beni bu işe itti. Size hiç kimse etki edemez. Çünkü sizin gibi alçakça numara çevirebilecek başka kimse yoktur. Sizin tüm yaşamınız boyunca namuslu bir davranışta bulunduğunuzu sanmıyorum. Cebinizdeki her kapik dolandırıcılık, namussuzluk ve hırsızlıkla kazanılmıştır. Bunların cezası da kamçı ve Sibirya'ya sürgündür. Hayır, yeter artık. Hemen hapse atılacaksınız. Orada en aşağılık haydutlar arasında yaşayacaksınız. Hakkınızda verilecek kararı beklemek zorundasınız. Orada onların arasına atılmanız sizin için yine bir lütuftur. Onlardan birkaç yönden daha kötüsünüz. Onlar kaba kumaştan hırka ve gocuk giyerler ama siz... Prens Çiçkov'un alev renkli elbisesine baktı. Bir ipi çekerek zili çaldı. Çiçkov, efendimiz diye haykırdı. Acıyın bana. Siz de aile babasısınız. Bana acımazsanız anneme acıyın. Prens öfkeyle bağırdı. Yalan söylüyorsunuz. Bir zamanlar olmayan aileniz, çocuklarınız için yalvarmıştınız. Şimdi de anneniz için. Efendimiz, ben alçağın biriyim. Gerçekten yalan söyledim size. Ne çocuklarım ne ailem var benim ama Tanrı şahidimdir. Her zaman bir karım olmasını, öteki insanların ve amirlerimin saygısını kazanmak için insanlık ve vatandaşlık görevlerimi yapmayı çok isterdim. Ama gerçekleri ve durumumu da unutmayın efendimiz. Geçinebilmek için elimden geleni yaptım ama her adımda ayartma, baştan çıkartma, düşmanlar, yıkıcılar, hırsızlarla karşılaştım. Hayatım kasırgalar arasında, rüzgarın isteğine göre dalgalar arasında, nereye gideceğini şaşıran sandal gibi geçti. Ben de bir insanım efendimiz. Birden gözlerinden sel gibi yaşlar boşandı. Prensin ayaklarına kapandı. Alev renkli güzelin fırağına, ipek kravatına, kadife yeleğine, pantolonuna, kolonya kokusu saçan taranmış saçlarına aldırmadan kendini yere atmış, alnını yere çarpmıştı. Prens öfkeyle geri çekilin diye haykırdı. Sonra içeri giren askere, asker çabuk götürün şunu diye bağırdı. Çiçkov, prensin çizmelerini bırakmadan yalvardı. Saygıdeğer efendimiz. Prens tiksintiyle Çiçkov'dan ayağını kurtarmak isteyerek, defolun diyorum size diye bağırdı. Prensin bacaklarını bırakmadığı için prens ayağını çekince alev renkli elbisesiyle birlikte sürüklenen Çiçikov, "Beni affetmedikçe buradan kıpırdamam efendimiz," diye sızlandı. Prens, insanının ayağıyla ezi vermekten bile iğrendiği bir böcek karşısındaymış gibi tiksintiyle, "Defolun diyorum size," diye bağırdı. Prens ayağını öyle sert çekti ki Çiçikov burnuna, dudaklarına ve çenesine çarpan çizmenin acısını duydu. Ama yine de bu tuttuğu bacağı bırakmamak için olanca gücünü harcadı. İki nöbetçi jandarma onu sımsıkı yakaladı, karga tulumba edip bütün odalardan sürükleyerek geçirdi. Uğursuz, önüne geçilmez, ölümle karşı karşıya gelmiş bir insanın tuhaf, duygusuz suratı gibi sapsarı kesilmişti. Merdivenleri açılan kapıda Murazov'la burun buruna geldiler. Birden Çiçikov'un yüreğinde bir umut ışığı parladı. Bir anda doğaüstü bir güçle iki jandarmanın elinden kurtuldu. Şaşkın bir ihtiyarın ayaklarına kapandı. "Murazov! Tanrım! Pavlivenoviç, ne oldu size? Kurtarın beni! Hapse götürüyorlar, ölüme!" Jandarmalar onu hemen yakaladılar, sürükleyerek götürdüler. Murazov'un ne söylediğini anlamasına bile fırsat vermediler.